Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, bir iftar sevinci programından hepinize en kalbi selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Sevincimizi sizinle sizlerle paylaşarak bugün huzurlarınızda bulunan muhterem hocamız Mustafa Akgül Beyefendi ile sohbetimizi ve Ramazan sevincimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sayın hocam, biz bu Ramazan'da Erkam Radyo ve Erkam TV olarak esas bir ana fikir koyalım dedik.
Güzel.
İftar sevinci programında, o da sevinçleri paylaşarak büyütelim gelin. Sıkıntıları da gelin paylaşarak küçültelim.
Ne kadar?
Bu paylaşma ve dayanışma medeniyetimizin en güzel göstergesi Ramazan ve oruç iklimi. Dolayısıyla Ramazan'a girdik şu güzel iftar sofralarında. Bu konuda esas hem dayanışma hem paylaşma konusunda neler söyleyebiliriz muhterem hocam?
Muhterem hocam ve değerli dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz, hepinize bendenizde hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diliyorum. Malumunuz İrfan hocam, biz Ramazan'da birçok konuyu işleriz. Ama biraz evvel işaret ettiğiniz gibi bir konu büyüteç altına alınırsa, genelde o miğfer etrafında dönülürse bu kalıcı oluyor.
Evet.
Ya bu Ramazan, Erkam Radyo'da birçok, televizyonda birçok program dinledik ama hep sevinçleri paylaşma, üzüntüleri paylaşma, birini sevinci artırma, üzüntüyü azaltma teması işlendi diye bu çok isabetli, inşallah hayırlara vesile olur.
İnşallah. Efendim, sayenizde.
Estağfurullah.
Sohbetleriniz sayesinde.
Orucun da ana felsefesi paylaşmak. Nasıl paylaşmak? Diyor ki bir adam hiç oruç tutmazsa paylaşmak aklına gelmez. Aç kalsın ki aç olanın ne çektiğini görsün.
Halinden anlasın.
Halinden anlasın. Aman bir parça da ona vereyim ya, bu açlık ne kadar da çetin imiş desin. Hele ondan sonra gelen bir zekat konusu var ki tamamen paylaşma, verme, kendi malının içinde fakir fukaranın hakkının olduğunu peşinen kabul etme duygusu. Bundan dolayı seçilen temayı, ana konuyu çok isabetli buluyor. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.
Hocam, teşekkür ederiz.
Şimdi belki oruçtaki paylaşmalar son bu salgından dolayı iftar davetlerini belki biraz engellemiş olabilir ama biz illa paylaşma deyince tanıdıklarımızı veya fakirleri soframıza davet etme veya bir sofra etrafında bir araya getirme olarak görmüyoruz. Bugün paketler hazırlanıyor, gıda paketleri var efendim. Şeyler çıktı değil mi İrfan hocam? Kart.
Çekler çıktı canım.
Kartlar
tabii
çıktı.
Canım, tabii.
Veriyorsun. Fakir hem de neye ihtiyacı varsa. Tabiri caizse canı neyi istiyorsa.
Şimdi zekat da. Biz kuru fasulye bir pişirsek, yemek dağıtsak. Yani bir yemek olarak versek. Zekat yerine geçer mi?
Geçmez efendim.
Niye? İşte fakir fukaranın tasarruf yetkisini elinden alıyorsun. Niye? Sadece yemek. Ya ben kuru fasulye yemek istemiyorum. Pilav da yemek istemiyorum. Ama ben o yemeğe malzemelerini versem,
malzemeyi
yağı verdim, kuru fasulyeyi verdim, pirinci verdim. Adam bunu istemezse satar.
Bulgura değiştirir.
İhtiyacı olan bir şey alır.
Ayakkabıya
evet,
değiştirir.
Evet, ne kadar güzel söylediniz.
Ayakkabıya değiştirir.
Evet, tabii.
İşte efendim biraz sonra bülteç altına alacağımız zekat konusunun malumunuz vazgeçilmez iki şartı var. Birisi niyet, birisi temlik.
Evet.
Temlik ile istifadeye sunma birbirinden çok farklı şeyler. Efendim 100 tane fakiri evimize çağıralım, onlara çok mükellef de bir davet verelim, yemek yedirelim. 1 lirasını zekata sayamayız.
Evet.
Çünkü istifadeye sunduk.
Evet.
Temlik, mülkiyetine getirtmedik.
Evet. Tasarrufu elinden aldık.
Aldık. Tasarruf yok, istifade diyoruz
evet.
Ona. Efendim, bir din kardeşimiz, bir hanım kardeşimiz kolundaki 40 tane bileziğin bir tanesini bir fakire verip bir sene tak da sonra bana geri getir diyecek olursa istifadeye sunmuş
tabii,
olur. Mülkiyetine tabii. Vermiş olmaz. Bunun için mülkiyet şart, temlik şart. Ona geleceğiz efendim. Ha dedik ki biz illa iftar sofraları değilse de gıda paketleriyle, o kartlarla. Efendim biz kartı versek, şimdi orada şu soru geliyor akla değerli hocam. Ya zaruru ihtiyacına mı verir, gider keyfine mi harcar? kefini de harcayabilir.
Ya nereye harcarsa harcasın.
Senden sen karışma.
Biz ondan sorumlu değiliz.
Onun ya. Çocuğu da balon istiyorsa.
Ama yalnız bir tek şey var. Yalnız biz araştırmamızı yaptık. Bu adam zekata muhtaç dedik ve verdik.
Bitti. Nisaba sahip değil, zekat bitti. Almaya ehil.
Ehil.
Bunu bitti. Kimler ehil? Biraz evet. Sonra arz etmeye çalışacağım. Aldı. Çocuğu balon istiyor olabilir. Alır, üfler, patlatır. Bisiklet istiyor olabilir. Ona da verir. Burada fıkhi fetvayı çok ilgilendirmese bile, değiştirmese bile, hocam vereceğim ama gidip nereye vereceğini ben biliyorum. Gayrimeşruya harcayacak, harama harcayacak. Kardeşim eşine ver, çocuğuna ver. Dahasını söyleyeyim mi? Git bir markete onunla beraber gidin. Kardeşim bu kardeşimizin bir ay içinde alacağı 1000 liraya kadar olan şeyleri ben ödeyeceğim. Veya hatta bunu uzat. Sene boyunca her ay 500 liraya kadar, 1000 liraya kadar neyse vereceğin miktar alacağı malzemeyi, gıdasını, ihtiyacını ben karşılayacağım de. Böylece de başka senin düşündüğün sakıncalı yerlere gitmesini de önlemiş olursun. Burada Müslüman...
Şimdi bazen şöyle diyorum. Buyur. Bazı arkadaşlar benden bir şey istiyorlar da. Diyorum ben bunu sana vakıf olarak veriyorum. Yalnız haramda kullanmamak şartıyla.
Allah razı olsun. Çok güzel. Bu ek bir şeydir. El frenidir bu.
Evet. Yani.
El frenidir.
Şart o. Çünkü şartı vakıf nasıl şari gibidir.
He, yani. Efendim şey yapamazsın. Dışında harcayamazsın. Burada şunu hemen genel kural olarak söyleyeyim. Müslüman bir, nasıl olur da vermemin yolunu aramayacak. Nasıl olur da verebilirim
tabii,
yolunu
evet,
arayacak.
Evet.
İkincisi, ya vereyim de gitsin şu bundan kurtulayım demeyecek.
Evet yani.
Yerini bulayım, ehlini tabii. Bulayım.
Evet.
Ya et evet. Bizim hocam bizim mahallede fakir yok ki. Hastaneye gittin mi kardeşim? Reçetesini ödemeyeni gördün mü kardeşim?
Ya bir araştırma yaptın mı bir defa ya hocam ya?
Ameliyat parasını veremeyeni buldun
mu? Hocam araştırma yaptın mı çevrende bir defa evet. Ya? Ve en zir aşırı tekel akrabi. En yakından mi? Başlamak lazım. Hatta demin sizin çok güzel bir ifade buyurdunuz.
Doğru.
Yani kişinin servetinde toplumun hakkı var diye bir şey söylediniz.
Ve fi envalihim hakkun ma'lumun lissail vel mahrum.
Şimdi ben burada şunu söylüyorum.
İlahi
şimdi biz evet. Bir mağaza açıyoruz.
Evet.
Nerede açıyoruz? Ayak altı yerde açıyoruz.
Evet.
Gelen geçenin en fazla olduğu yerde açıyoruz. O gelen geçenin bu bizim açtığımız mağazada hakkı yok mu? Biz bu parayı kazanırken neyi hesapladık? Buradan çok adam gelip geçiyor diyerek. Dolayısıyla o toplumun hakkı var. Öbür taraftan. Bir yatırım yapacağız biz diyoruz ki ya Türkiye'nin iş piyasası şu. Üretimi de bu. Bu kadar tüketimde açık var. Biz de bu kanalda, bu kulvarda bir yere yerleşelim deyip bir yatırım yapıyoruz. Niye göre yapıyoruz biz? Bu toplumun tüketimini dikkat alarak, ihtiyaçlarını dikkat alarak yapıyoruz. O yüzden toplumun insanların servetinde gözü de var, hakkı da var. Dolayısıyla bu sizin ifade ettiğiniz şey aklıma onu getirdi.
Efendim izninizle onu şöyle akılda kalacak bir cümleye değiştirelim. Biz dükkanı açarken sadece müşteri, daha çok müşterinin göreceği bir yere açmayı istiyoruz. Bilelim ki müşteri gördüğü gibi fakir de görüyor onu.
Evet.
İhtiyacı olan kişi de onu görüyor. Göz hakkı diye bir şey Anadolu insanımızın şey yaptığı çok şahane bir
ya ben hatırlıyorum kavram. Pazardan benim dedem babam. Hiç açıkta bir şey getirmezlerdi. O fileler vardı ya, ondan alışveriş yapmazlardı evet. Hiç ya. Yani ya mendile sararlar ya da görünmez böyle
torba gibi.
Özel torbalarda
torbalar olurdu
ki.
Evet.
Ve bize de nasihat eder, aman oğlum bak göz hakkı var, görenin hakkı var. Ya gösterme ya da dağıt.
Efendim, evde yaptığımız yemeğin kokusu, ya komşuya gitmeyecek ya o yemekten de bir parça gidecek.
Ne kadar güzel. Evet.
Ya kokusu gitmeyecek ya da o yemekten bir parça da komşuya gidecek. Ha o da yaptığından sana versin. O zaman ne olur? Hediyeleşin.
Evet.
Muhabbetiniz artar. Hadis-i şerifi tecelli etmiş olur. Efendim, ana konumuz dağıtımda ana sütun zekat biliyorsunuz. Ha beraberinde fıtra, kurban ve infak dediğimiz 4 maddeli zenginlerden fakirlere devamlı bir mal transferi kuralını koymuş bizim dinimiz. Fıtra kurban, fıtraya yine değineceğiz Ramazan'ın içinde olmamızdan dolayı. Kurban belki zamanına havale ederiz. İzleyenlerimiz de onu günü gelince öğrenirler. İnfaka kısaca dokunmak istiyorum. Şunlarda birer nisap, birer ölçü var İrfan Bey hocam. Nisaba malik olacak da yüzde şu kadarını verecek. Nisaba malik olursa fıtra verecek. Nisaba malik olursa kurban kesecek. İnfakta
nisap yok.
Nisap yok.
Nisap yok ya.
İki, tabiri caizse hesap da yok. Yani evet, ne kadar verebiliyorsan. Buradaki ne kadar verebiliyorsanı bazı dernek ve kurumlar istismar ettiler İrfan hocam son zamanda. Ya Hazreti Ebubekir malının tamamını vermiş. Sen nasıl Müslümansın da mülkiyet dairede oturuyorsun? Onu sat, kiraya çık, bize o dairenin parasını getir. Yok kardeşim, bu infakta haddi aşmaktır. Bu doğru değildir. Efendimiz, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam reçeteyi yazmış. Hayrul umuri evsatuha.
Ortasuha. Hayrul umuri ortasuha.
İşlerin hayırlısı orta olanıdır. Dedik, infakta da çoluğumuzu çocuğumuzu zor duruma bırakacak rakamlara çıkmamamızı, tabiri caizse bazılarının verdiği, ne diyoruz ona, hava mı diyoruz, heyecana kapılmamayı, orta yolu bırakmamak lazım.
Hocam zaten burada bir taraf var, orta yol, bir tarafta cimrilik var. Hı hı. Verilmesi ve harcanması gerektiği yerde harcamayıp da cebinde tutanlar, bir tarafında da israf var. Gereksiz ve lüzumsuz yere harcamak var. Ha, infak orta yol nedir? Yeri ve zamanı geldi mi yerince ve yeterince vermektir.
Bendeniz onu kürsüde anlatırken İrfan hocam, cömertlikle israf otoyolda yan yana olan evet, iki şerit gibidir evet, diyorum. Eğer dikkat etmezsen cömert olayım derken israfa girersin. Evet. Ya sakın israf, bir de cimrilikle tutumluluk da ikinci yan yana iki evet, şerit. Tutumlu olayım der, ölçüyü kaçırırsan cimriliğe geçmiş olursun. Cimri olmayayım diye elini açarsan israfa geçmiş olursun. Bu şeritleri iyi kullanmak lazım. Şimdi efendim, bizim zekat konumuz çok iyi anlatılmalı. Zaten elinizde geçen sene Ramazan'da da sohbet etmiştik. Anlatan bir hukuk dersi anlatıyor gibi anlatmalı. Dinleyen de bir hukuk dersi dinliyor gibi dinlemeli.
Evet.
Diğer vaaz-ı nasihat konularına benzemiyor.
Ya bu işte matematik var, bu işte istatistik var.
Evet.
Efendim sosyoloji var, psikoloji var, her şey var bu işin.
Zekatın içinde ana mantığı.
Tabii.
Nedir? Konu sebebi.
Hatta ben şöyle söyleyeyim.
Hikmeti.
Hocam zekat temizlemek değil mi hocam?
Evet.
Bir, malımıza irademiz dışında karışmışsa kirli, gölge. Bir defa onlardan malımızın temizlenmesi bir. İki, işte cimrilik ve israf gibi illetlerden önce zihnimizin ve fikrimizin, gönlümüzün temizlenmesi. Hepsi zekatın içerisine girer. Dolayısıyla zekatın çok yönlü tarafı var.
Yine bir çerçevelik cümle söyleyeyim müsaade ederseniz. Vermeye alışan vermeden duramaz, almaya alışan almadan duramaz. Allah bizleri vermeye alışanlardan eylesin.
Amin.
Onun için zekatı iyi anlamak, iyi anlatmak lazım dedim. Efendimiz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ez-zekatu kantaratul İslam buyuruyor. Zekat İslam'ın köprüsüdür. Köprü nedir İrfan hocam? İnsanı suda boğulmaktan kurtaran, salimen karşıya geçirmeye yarayan vasıta, araç veya
geçit.
Geçit. Peki güzel. Bu köprümüzün değerli hocam 3 ayağı var. Madem köprü ise diyorum, öyle hayal edelim. Verecek olan zengin. Bunda ne gibi şartlar arıyor bizim dinimiz? Alacak olan fakir. Bunda ne gibi şartlar arıyor? Verilecek olan mal. Bunda ne gibi şartlar arıyor? Biraz evvel işaret ettiniz. Ben buraya sırayla döneceğim de mal farkına varmadan giren bir gölge varsa evet, dediniz. Efendim, hiçbir şüpheli malımız bile yok İrfan hocam. Değil kesin haram. Şüpheli bir malımız bile yok. %100 helal, %100 Allah ve Resulü'nün müsaade ettiği yoldan kazanmış. Yine bunun içinde hakkı var fakirin.
Tabii.
Yani sadece şüpheli kazananlar değil.
Evet.
Sadece haramdan kazananlar değil. %100 helalden kazananın bile malında fakirin
ya
hakkı
hocam,
var.
Hocam bir defa içimizde cimriliği temizliyor ya mesela. Tabii. Bak.
Vermeye alıştık.
Tabii yani Allah emretti diye veriyoruz.
Bütün ibadetler değerli hocam, bütün ibadetler yan etkisi olmayan ilaçlardır. İnsanı mutlu kılan ilaçlardır. Namazı doktorlarımız anlata anlata bitiremiyor. Hem bir günde 5 vakit camiye gidişi gelişiyle, hem vücudun hareketiyle, abdest, gusül gibi temizliklerle anlata anlata bitiremiyor ve insana mutluluk veriyor. Burada duracak değilim, konumuz bu değil ama 5 vakit namazını kılan adam günde 5 kere mutluluk yaşıyor. Niye? Falan vakte vardım, kıldım, elhamdülillah. Şimdi bayrağı ikindiye koyuyor. İkindiye kılınca elhamdülillah. Akşama koyuyor, akşamı kılınca elhamdülillah. Yatsıya koyup onu da kıldım, elhamdülillah. Namaz kılmayan... Yani
yastığa başını çok rahat koyuyor.
Namazı kılmayan insanın tayin ettiği bir hedefi yok ki varınca sevinsin. O öyle olduğu gibi. Hani diyeceğiz ki namazın faydasını anladık, orucun faydasını anladık, haccın faydasını anladık, seyahat ver, kaynaşma ver. Zekatın da bir ilaç gibi faydası var mı? Var. Bir zengin kendisi maddi imkanlar içerisinde devam ederken bir fakirin ihtiyacını görüp de onun ameliyat parasını karşılasa, ameliyattan çıkınca kardeşim Allah senden razı olsun diye bir dua edince bu en büyük moral ilacı değil mi İrfan
Tabii
hocam?
Ya, tabii.
Bir zengin bir fakiri gördü ki soğukta çocuklar titriyor. Ya bunlara 2 ton bir kömür alayım göndereyim, 1 ton bir odun alayım göndereyim. Gönderdi. Sobaya atıldı, yanıp da etraf ısınınca çocuklar oynamaya başladı. Zengin bunu görünce üstün bir morale sahip olmaz mı?
Tabii.
İbadetlerin hepsi insana yan etkisi olmayan ilaçlar gibi faydalıdır. Haramların hepsi de insanlara hastalık ve mikrop gibi zararlıdır. Nokta. Efendim zengin 3 zekatımızın
3 ayağı dedi.
3 ayağının dedi köprüsünün birisi zengin. Nedir aradığımız? 1. Müslüman olacak. Cenab-ı Allah gayrimüslimden ibadet istemiyor. Okula kaydolmamış ki yazılıya sokasın adam.
Doğru tabii.
Okula kaydolmamış. 2. Nisap miktarı, en az nisap miktarı sahibi, mala sahip olacak. 3. Bu mallar zekata tabi mallardan olacak. Biraz sonra arz edeceğim. Adamın çok malı var. 8 tane de dairesi var. Başka hiçbir şeyi yok. Birinde kendisi oturuyor. 7'sini kiraya vermiş. Kira geliriyle de geçiniyor. 7'sinden 500'den 3500 lira alıyor. Mesele anlaşılsın diye söylüyorum. Onunla da geçiniyor. Bu adam zengindir ama malı zekata tabi mal değildir. O dairelerin değerinden zekat vermesi gerekmez. Üçüncüsünü malda tekrar zikredeceğiz ama buraya gelmişken söyleyeyim. O zekata tabi olan malın da üzerinden 1 yıl geçmiş olması lazım. Dedik nokta. Zengin de istediğimiz, verecek olan kişi de istediğimiz şartlar bunlar. Alacak fakir. 1. Müslüman olacak. Nasıl zengin de Müslüman olmayı, verilecek kişi de Müslüman olmayı şart koştuk. Alacakta da Müslüman olmayı şart koştuk. Burada... Çok humanist davranacağız diye, insancıl davranacağız diye, canım olur mu din ayrı da olsa bizim dinimiz din farkı gözetmez filan gibi genel laflara iltifat etmemek lazım. Bu zekat İslam'ın koyduğu bir aktarma, transfer meselesi ise Müslüman fakire gitmek mecburiyetinde. Ha burada akla soru gelir. Bizim bir de gayrimüslim komşumuz var. Hristiyan, Yahudi. Hatta puta tapıyor, ateşe tapıyor. Evet. Ya maddi durumu da iyi değil. Biz ona yardım etsek sevap olur mu? Olur. Zekat fonundan değil de infak fonundan yapacaksın. Komşuluk fonundan yapacaksın. Hayır fonundan yapacaksın. Zekatta alacak kişinin Müslüman olması şart. Nisaba malik bir malı olmaması gerekir. Zekata tabi olsun olmasın burada bakın İrfan Hocam. Adamın 2 tane dairesi var. Birinde oturuyor, birinde kiraya vermiş. O birinin kirasıyla da geçinemiyor.
Zar zor geçiniyor belki de.
Zar zor geçiniyor, borçlu. Buna bu yine zekat alamaz. Çünkü zekata tabi olmasa da nisabı geçen malı var.
Malik malı var.
Mecbur musun kardeşim sen 2 daireye sahip olmaya? Birini satarsın, ihtiyaçlarını karşılarsın. Sonra ömrün kafi gelir yaşarsan Müslümanlar zekatlarıyla seni geçindirecek. Zaten... O müthiş hadis-i şerif beni çok etkiledi değerli hocam bu şu kitapçığı hazırlarken. Efendimiz buyuruyor ki Allah-u Teala fakirlerin geçimini zenginlerin omuzuna yükledi adını da zekat koydu diyor. Fakirlerin geçimini zenginlerin omuzuna yükledi
Hocam, hocam sohbetimizin birinci bölümünü burada noktalasak. Evet. Çok hızlı geçiyor süre ama.
Maalesef.
Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, yine de gönlünüz ve kulağınız bizde olsun. İftar sevincimizi inşallah sohbetimizin ikinci bölümünde kaldığımız yerden
devam
Mustafa Akgül hocamızla devam edeceğiz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun ve televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, çok kıymetli hocam, İstanbul'un, ben emekli demiyorum, eskimez başvaizlerinden Mustafa Akgül Hoca, benim aynı zamanda İmam Hatip'ten sınıf arkadaşım. O yüzden onunla sohbetimizin ikinci bölümüne kaldığımız yerden aynen devam ediyoruz. Hocam, tabii biz burada esas şey söylüyorduk, yani bizim bu Ramazan'daki şeyimiz işte dayanışma ve paylaşma.
Evet.
Ve burada esas işte zekatla ilgili esas sizin çok güzel de bir çalışmanız var. En sevdiğim tarafı da gayet pratik oluşu.
Evet.
Hem ilmi oluşu sizin izahınızın, hem de pratik oluşu. Bizim buna çok ihtiyacımız var.
Evet.
O yüzden bu konuda kaldığımız yerden İnşallah. Devam edelim hocam.
Efendim, fakirde dedik aranan şartlar bir Müslüman olacak, iki nisaba malik bir malı olmayacak. Efendim, bu altın da son zamanlarda çok değişmeye başladı malum İrfan hocam. Biz onu 400 kabul edelim yaklaşık. 80 gram, 4 kere 8, 32. 32 bin lira. Peki, öyle bir fakir var ki, evi var, oturuyor. Biz zaten onu hesaba katmıyoruz.
Havaici asli ediyoruz.
Havaici asli.
Zaruri ihtiyaçlar.
İçindeki eşyalar. Zengini tespit ederken de bunları hesaba katmıyoruz. Fakirliği tespit ederken de bunları hesaba katmıyoruz. Bunun altını çiziyorum. İçinde kullandığı eşya. Varsa kaydıyla, hani futbolda VAR'a gidiyorlar ya. Varsa kaydıyla bindiği otomobilini de hesaba katmıyoruz İrfan hocam. O da ihtiyaçtır. Onu da hesaba katmıyoruz. Bunun dışında nisap miktarı ki işte 32 bin lira bu şeyin yaklaşığını söylüyoruz. Gramlar iniyor çıkıyor. Mala sahip olan menkul gayrimenkul döviz, altın, gümüş neyse sahip olan kişiye zengin diyoruz. Buna sahip olmayan kişiye fakir diyoruz. Bu tarifimize göre evi var fakir kardeşimizin. Eşyası da var, bir tane otomobili de var. 20 bin lira da parası var. Yani ihtiyacının dışında şurada duran 20 bin lira da parası var. Biz buna zekat verebilir miyiz? El cevap verebiliriz. Ne kadar verebiliriz? 32'ye kadar.
Geçmeyecek şekilde.
Çünkü
açarsa
açtığı gün o zengin evet. olur. Niye zengin olduğu halde zekat vermesi gerekmiyor hemen? Üzerinden daha bir yıl geçmediği için. Biz 32'nin üstünde vereceğimiz miktarı zengine vermiş oluruz. Halbuki zekatın vazgeçilmez şartlarından birisi fakire verilmesidir. Bundan sonra derim ki, zekat verirken bir, biz herkesin, İrfan hocam, gidip de hesap defterlerini karıştıracak halimiz yok. Bunun 20 bin lirası var mı, 32 bin lirası var mı yok. Ama genel bir araştırma yapmak da bizim vazifemiz. Bu zekat verme, gönül alma efendim ve bazı kişileri kollama işi değildir. Ya var bizim amcaoğlunun bir 50 bin lirası var ama zekatımızı niye başkasına verelim, gidip de ona verelim, o da bize minnet borçlu olsun. Böyle değil. İhtiyacı olana vereceğiz. Nisaptan fazla vermeyi iki şekilde dinimiz uygun görmüyor. Birisi biraz evvel söyledim, zengine vermiş oluruz. İki, diğer fakirlere sıra gelmez. Birisine yüklendiğin zaman, ikisine yüklendiğin zaman diğer fakirlere sıra gelmez. Efendim, bir de verilecek kişi de genel bir araştırma yaptık. Fakir olduğuna kanaatına geldi bizde. Verdik. İrfan hocam, iki gün sonra o fakirin babası öldü. Kendisine 100 bin lira miras kaldı geldi. Bizim zekatımıza zarar verir mi?
Vermez.
Vermez.
Çünkü önce biz araştırmamızı yapmışız. Bir defa o zaman babası ölmemiş.
Ölmemiş.
Hayattaymış adam.
Hayattaymış. Mirası gelmemiş. Biz verdiğimiz an, mülk ona geçtiği anda fakir ise
bitti.
Bir gün sonra zengin olması, mirastan kalması, başka şey olması bizi etkilemez. Efendim.
Ya hocam bir şey daha var. Mesela ben şeyde gördüm. Bizim bu 99 depreminde yüzlerce binlerce kişiye zekat veren adam sabah kuyrukta yemek bekliyordu.
Bravo.
Yıkılmış, her şeyi kaybetmiş. Şimdi bir gün önce zekat verseniz ona zekat düşmez. Adam zaten zekat mükellefi. Ve dağıtan da bir adam. Yani varlığını fakir fukarayla, toplumla paylaşan da bir adam.
Evet.
Ona ama deprem her şeyi elindekini, avucundakini götürmüş. Ona işte ikinci gün adama zekat düşer. Aynı onun gibi yani.
Efendim orada iki şekilde düşüyor İrfan Bey. Birisi malumunuz belki mal varlığı yerin dibine geçmiştir. İki, mal varlığı yerin dibine geçmemiş ama ulaşamaz olmuş adam.
Hükmen yok.
Hükmen yok
manası. Hakika manada bravo. Var, hükmen yok.
Hükmen yok.
Şey gibi, kuyu suyu var. Abdest alacağız ama ne kova var, ne iplik var, ne yapacağız?
Hükmen yoktur o su, teyemmüm evet. yapacağız. Evet. Bu kişi de malına ulaşır hale gelinceye kadar ona zekat veririz. O gün ihtiyaç günüdür.
Evet.
Orada efendim malumunuz yolcuya zekat verilir. Tamam. Gerekçesi ne? Malıyla alakası kesildiği için, malına ulaşamadığı için, fakir olduğundan değil. Bugün onu biraz değiştirmemiz gerekiyor İrfan Hocam. Efendim ben Edirne'den geldim, Kars'tayım, evet. Çok da zenginim ama işte mesafeyi biliyorsunuz Edirne'den. Kardeşim bankaya gittiğin zaman, kartı soktuğun zaman, alo dediğin zaman cep telefonuyla paran senin emrine geliyor. Senin para malınla alakan kesik kabul edilmez. Hemen dönüyorum. 32 sınır koyduk. Fakirin bir kısmı ihtiyaçları var. Elinde parası olmadığı için alamıyormuş. Biz 32 verdik. Ertesi gün çıktı 5'ini harcadı. Biz 5 daha verebiliriz. Bir ay sonra 10-15'ini harcadı, indi. Tekrar verebiliriz. Hep 32'ye takviye etmek üzere vermeye devam ederiz. İkinci mi şıkkı arz ediyorum. Fakir olan kardeşimiz biraz yaptığı tasarruflarla bir ev almış. Evi 200 bin liraya almış ama 100'ünü ödeyebilmiş, 100'ü borç. Bu kişiye ne kadar zekat verebiliriz? 132 bin liraya kadar.
Tabii 132 bin liraya kadar zekat verebilir.
Çünkü 100 bin lira onu sıfıra çıkarıyor. 32 de onun artı hakkı. Bunları iyi kavramak lazım diye düşünüyor ve üzerine basarak söylüyorum. Efendim bir anda 32 veremiyoruz. Ama adamın ikişer bin liradan 24 bin lira bana yardımcı olun kirası var. Bu kirayı da bir senelik götürüp vermiyor. Kayseri'de senelik istiyorlar.
Peşin istiyorlar. Evet.
Peşin istiyorlar. Burada diyelim ki aylık ödüyor. Ha. Ben de vereceğim zekatı kendim bir tarafa ayırırım veya hesabımı yaparım. Her ay 2000 onun kirasını karşılayarak, sene içerisine yayarak veririm. Onun da ihtiyacı giderilmiş olur. Burada siz bizim vaktimiz bitti demeden evvel söylemek istediğim bir şey var. Zekat sadece Ramazan'da yerine getirilen bir ibadet değildir.
Çok güzel, evet.
Zekat sadece Ramazan paylaşımı değildir. Bütün senenin paylaşımı.
Hatta üzerinden sene geçti, dolduğu günden itibaren senenin.
Tam o gün sizin zekat gününüzdür. Tabii. Başka gün benim zekat günümdür. Tabii. Diğer gün başka evet. zenginin zekat günüdür. Niye üzerinden bir yıl geçmeyi şart koşmuş? Bir yıl geçince zekat farzı. Kardeşim hepimiz Ramazan'da mı zengin olduk? Hepimiz aynı günde mi zengin olduk? Hayır. Herkes kendi zengin olduğu yılın, günün yıl dönümünde diyelim. Günün yıl dönümünde zekatını verirse İrfan Bey, sene boyunca fakirlerin geçimi temin edilmiş olur. Şimdiki uygulamada ne oluyor malumunuz? Ramazan'da bilhassa gıda paketi gidiyor. Fakir evinde koyacak yer bulamaz hale geliyor. 3 ay sonra bitiyor. Kimsenin fakirin yanına uğradığı yok. Kardeşim bu fakire Temmuz'da da geçim lazım, Eylül'de de geçim lazım, Kasım'da da geçim lazım. Onun için senenin tamamına yaymak herkesin zengin olduğu günün yıl dönümünde vermesiyle mümkün. İki, ben zekat günümü de hesapladım. Şu kadar da vereceğim var. Hemen ertesi gün çıkarıp vermem gerekmez. Yıla yayarak fakirin ihtiyacını giderebilirim. Burada eğer enflasyondan dolayı fakirin bir kaybı söz konusuysa onu ilave etmem gerekir İrfan Hocam. Yani gecikmeden dolayı bana bir menfaat gelmiş olmasın. Hemen buradayken. Fakir zekatı sadece fakir olduğuna karşılık alır ve anasının sütü gibi helaldir. Fakirden ikinci bir hizmet beklenmez. şu zekatımı al da.
Minnet beklenmez ya.
Minnet de beklenmez. Tabii hizmet canım. De beklenmez.
Tabii.
Bizim bahçeye de bir uğrasan da orayı bir gözden geçirse. Kardeşim sen işçi mi tutuyorsun, zekat mı
verdin? Ücret mi verdin, zekat mı verdin?
Ücret mi verdin? Deniliyor ki bazı bakın bazı vakıflarımız. Bizde çalışan öğretmenler var diyor. Bizde çalışan müstahdemler var. Bizde çalışan katipler var. Onların maaşını zekatla... Hayır. Bak sen o adama çalışmasının karşılığında maaş olarak veriyorsun. Hayır. O geçiminden yine bu maaşa rağmen sıkıntı çekiyor da nisaba ulaşamamışsa...
Ayrı. O ayrı mesele.
Bravo. Tabii. Ek olarak tabii. Ona bu zekatı tabii. Vereceksin. Yine unutmadan söylemek istediğim bir nokta değerli hocam. Bir insanın sosyal toplumdaki sıfatına bakılarak zekat verilip verilmeyeceği tespit edilemez. Biraz virajlı cümle ama izah edeceğim. Memura zekat verilir mi? Öğrenciye zekat verilir mi? Hocaya zekat verilir mi? Askere zekat verilir mi? Dula zekat verilir mi? Bunların hiçbiri de zenginlik, fakirlik ölçüsü değil. Öyle dul var ki bizim ona zekat vermemiz gerekir. Öyle dul var ki o kendini başkasına...
Tabii başkasına zekat vermesi lazım.
Büyük miras kalmış kocası tabii. Öldü dul kaldı diye. Veya hanımı öldü de dul kaldı diye. Ondan dolayı zekat. Memura zekat verilir mi? Manşet atar bazı gazeteler. Diyanet fetva verdi memura zekat. Hangi memura kardeş?
Tabii.
İlla bakın burada yüksek maaşı olana verilmez, aşağı maaşı olana verilir de diyemeyiz İrfan hocam. Niye? Kardeşimiz 3000 lirayla çalışıyor ama ev kirası yok, fazla masrafı yok, tütün malzemesi kullanmıyor. Tasarruf etmiş, 35 bin lira da biriktirdiği para var. Maaşı düşük olsa bile buna zekat verilmez. Öbürü 15 bin lira maaş alıyor ama 5 çocuğu var, anası babası yanında, hasta, masrafı fazla. Biriktirdiği 32 bin lirası yok. 10 bin liralık da bir...
Maaş bile yetmiyor.
Maaş bile yetmiyor. Bravo, ayın başına zor getiriyor. Buna veririz. İleride alacağı rakamları biz verirken hesaplamayız. Biraz evvel nasıl ileride düşecek miras bizim vermemizi engellemiyorsa tabii. İrfan hocam. Bu adam ayda 10 bin lira alıyor. Senede 120... Ya kardeşim bir gün sonra yaşayacağının garantisi var mı ya?
Bir hafta sonrasına garantimiz
olmaz.
Var mı?
Olmaz. Gelecekte kazanacağını biz hesap etmeyeceğiz. Bugün elinde ne var? Şimdi bazı kardeşlerimiz diyor ki hocam kira gelirim var, maaşım var, efendim tarladan gelir var. Kardeşim hepsi bir havuzda birikmiyor mu bu ailenin? Bir bütçesi var. Ha burada birikti. Sen de zekat günümü tespit ettin. Benim zekat günüm 5 Recep'dir. O Recep, 5 Recep geldiği zaman bakacaksın. Kiradan gelmiş, başka yerden gelmiş ama toprak ürünleri hariç. Onu biraz sonra arz edeyim. Maaştan gelmiş, bağış gelmiş, miras kalmış. Onun hepsinin birikenden toplamından verilecek. Efendim bu birikimler hesap ettik verdik. Ya verdik ya da hesap ettik İrfan hocam. Dikkatinizi istirham edeyim seyircilerimizin de. Ben hesabımı yaptım. 50 bin lira zekat olarak vermem gerekiyor. Bu benim borcum, vereceğim. Bir gün sonra miras geldi. Bir gün sonra bir başka yerden bir para geldi bana. O hesap bitti. Bu gelecek
bu işin içinde değil. O
değil.
Bir sonrakine dahil.
Bir evet. Sonrakine. Tıpkı bugün tüccarlarımızın 31-12'ye göre beyanname verip ocağın birinde sattıkları, kazandıkları malı gelecek seneki beyannameye doğru. Vermeleri gibi. Efendim bizim 5 Recep'ti bizim zekat günümüz. 3 Recep'te araba kaza yaptı. 10 bin lira harcadık. Gitti. Ya 4-5'e ulaşsaydı biz onun da zekatını verdik. Ulaşmamış ki kardeşim. Gidenler gidecek, gelenler gelecek. Üzerinden bir yıl geçecek sözünü de iyi anlatmamız lazım. Ben 100 bin lira sermaye ile ticaret yapıyorum. 11 ay hiçbir şey kazanamadım İrfan Bey. Diyelim ki gayrimenkul ticareti yapıyorum, alıp satıyorum. Hiçbir şey kazanamadım. Sene dolmaya bir ay kala bir alışveriş yaptım, 20 bin lira kazandım. O 20 bin lirayı da bir sene bekletecek değilim. Hepsi beraber, kar, sermaye, hepsi. Zekat gününde kaça ulaşmışsa onun zekatı verilecek. Efendim kar etmemişiz, zarar etmişiz. 100 bin lirayla ticaret yaparken 20 binde zarar etmiş, 80 bine inmişiz. Ya bu sene kazanmadık ki zekat verelim diyemeyiz.
Tabii.
32 dediğimiz nisap miktarı, 32'de kafada öyle şey kalmasın, 81 gram altın miktarına ininceye kadar zarar da etsek zekat vermeye devam edeceğiz. Buyurun sizin için.
Şimdi bu bir, üzerinden bir sene geçme meselesi evet. Var ya, ben biraz da farklı düşünüyorum. Şöyle farklı düşünüyorum. Peygamber Efendimiz'in yetimlerin malını ticarette çoğaltınız ki zekat onu yiyip bitirmesin. Hadis-i şerifini okuduktan sonra ben de biraz yorum gelişti. Dedim ki ya bu bir sene Cenab-ı Hak diyor ki bak bugün eline para geçti. Hemen zekat istemiyorum senden. Hı hı. Ama sen bunu düşün taşın. İyi bir piyasa araştırması yap. Hatta aklın varsa zekat düşmeyen işlere parayı yatırırsan senden hiç zekat almam.
Evet.
Ama şimdi zekat düşmeyen iş nedir dediğimiz zaman inşaat yaptırıyorsunuz. İnşaata zekat düşmüyor. Ama
satmak için yaparsanız düşer.
Hayır, ticaret için yaparsanız düşer. Heh. Bir de kira almaya başladığınız zaman bir sene üzerinden geçmek şartıyla zekata tabi. Ama niye? Orada amelesinden tutun. Camcısı, cilacısı, boyacısı, efendim elektrikçisi, kalorifercisi orada alın teri elemeğiyle geçim kapısı buluyor. Ve para orada fonksiyonunu yerine getiriyor. O yüzden ona zekat düşmüyor. Ama sen yok arkadaş param dursun. Belki bana lazım olur diye evde tutuyorsan o zaman diyor ki ver o zaman sen %2,5 zekat. Niye? O kadar adamın ekmeğine mani oluyorsun.
Bak. O paranın senden başka kimseye faydası yok.
Kimseye faydası yok. Hayır kendine de faydası yok. Bekliyor evde. Ha,
bekliyor da yani istediği anda harcayabilir.
Sadece gölgesinden istifade ediyor ya da özgüvenden.
Ya da kulak mülkiyeti.
Ama burada ne var? Burada zekatın gerçekten esas maksadı atıl kalan, hani elde zine yeknezüne zehebe vel fızzete ayet-i kerimesi var ya, altını ve gümüşü biriktirip de bunu infak etmeyenler, toplumda istihdama meydana getirecek iş yeri açmayanlar, orayı altın, gümüş ya da para olarak tutanlar, fakir fukaranın ekmeğine mani oldukları için, istihdam engelledikleri için ver %2,5 ceza diye. Bir de böyle değerlendiriyorum ben.
Efendim bir o var, bir de mesken. Biraz evet. Evvel dediğimiz fakir fukaraya mesken yapmaya diyor. Verdinse ben onu zekatın dışında tutuyorum. Bir vatandaş orada barınıyor.
Evet.
Fabrika için 100 milyon harcamışsın. Arsa almışsın, bina yapmışsın, içine demirbaş makine almışsın. O 100 binden zekat istemiyor.
Ama bir süre adam orada ekmek yiyor işte orada.
Ha, ekmek yiyor. Bir istihdam var. Bir evet. İkincisi İrfan Hocam. Bir insan o kadar yatırımı niye yapar? 5 sene sonra şu kadar kazanacağım diye yapar. Nitekim o bu fabrika kazanıp kendisini çıkardıktan sonra zaten büyük rakamlar getirecek ve fakire fukaraya aktarılacak zekat da büyüyecektir. Orada bizim dinimizin müthiş hikmeti var. Bakın mesken yapımını teşvik etmiş. Yapıp da kiraya vereceğin veya kiraya vermek için yapacağın evin değerinden, dükkanın değerinden zekat istemiyorum demiş. Fabrikanın değerinden zekat istemiyorum demiş. İş sahası açmayı teşvik etmiş. Hayvancılıkta büyük teşvik var. Bugün hayvancılığın önemini daha iyi anlıyoruz İrfan Hocam. 40 koyunda bir koyun istiyorum diyor. 80'de bir koyun istiyorum diyor. 100'de bir koyun istiyorum diyor. 120'ye kadar bir koyun, 121 olursa ikinci koyun istiyorum diyor. Yani hayvancılıkla uğraşırsan ister istemez insanlara bir hizmet sunmuş olacaksın. Etinden, sütünden, yününden, yavrusundan insanlar istifade eder. Ama biraz evvel işaret ettiğiniz gibi koyunları satar da parayı cebe korsanız sizden başka kimseye faydası yok. Onu vereceksin.
Hayır, size de faydası yok cebinizdeki paranın.
Kulak mülkiyeti. Kulak mülkiyeti diyoruz biz ona. Ama 10 koyun alıp 10 koyun satıyorsa... 5 koyun alıp 5 koyun satıyorsa bununki ticaret malıdır.
Tabii.
Onun tamamının zekatını %2,5'tan verecek. Toprak gelirleri eğer yağmur suyuyla suyuna para vermeden yetişiyorsa 10'da biriyle zekata tabi. Suyuna para veriliyorsa 20'de biriyle zekata tabi. Bugün masraf denen bir şey çıktı biliyorsunuz İrfan Hocam. Gübresi var bilmem şunu var. Kardeşim elde ettiğin mahsulattan masrafları çıkıp geriye kalanı hesap edersen 10'da birinden vereceksin. Öşür. Masraflar çıkmadan hesap edeyim dersen 20'den birinden vereceksin. İşin pratiği, kolayı.
Şimdi hocam süremizin sonuna geldik öyle ama mi? Esasında sizinle bir zekat programı da yapmamız lazım hocam. Yani bu beni öyle zannediyorum. Burada sizin bu söylediklerinizden şunu anladım ben. Gerçekten bu arazi mahsulatının, arazi ürünlerinin, toprak ürünlerinin zekatında bile müthiş bir teşvik var. adam diyor ki eğer Cenab-ı Hak bana güvenerek ziraatçılık yapıyorsan diyor yani o zaman bana güvenerek yapma. O zaman ben senden diyor bak
%10 isterim.
%10 alırım. Yok burayı sularsan, gübre atarsan, kuyu vurursan 20'de 1 alırım. Burayı portakal bahçesi, elmalı, kayısı bahçesi yaparsan 40'da 1 alırım. Ha ne de neye teşvik ediyor burada Cenab-ı Hak?
O bahçeden de 10'da 1, portakaldan da 10'da 1. Onu alıp satan tüccar var ya evet. O %2,5 verecek.
Evet. Tamam mı? 10'da 1. Evet. He. Şimdi gelelim mesela
toprak geliri çünkü.
Hayvanlarda da aynı. Ha. Mesela 6 aydan fazla eğer siz saldım çayra mevlam kayra meraya gönderiyorsanız onun zekatı yüksek.
Evet.
Ama yok 6 aydan fazla aldınız besiye İçeride çektiniz. Kalıyorsa, daha çok emek veriyorsanız
zekata tabi değil.
Ne kadar çok emek veriyorsanız esas Burak. İkisinden de. Çok emek verirseniz az zekat.
Bir de Hüdayi Nabit'ten ne kadar yararlanıyorsanız Allah'ın gayb aleminden gönderdiği evet. nimetlerden.
Ha, ne kadar az emek veriyorsanız o zaman çok vergi alırım. Mesela evet. bu teşvik.
Ana felsefelerden evet, birisi Sayın
Hocam, bu. Elinize, dilinize, yüreğinize sağlık. Erkam Radyo ve Televizyon değerli izleyicileri, dinleyicilerimiz. Bir iftar sevincinde daha Mustafa Akgül Hocam'la zekat konusunu sizlerle paylaştık. Bir başka iftar sevincinde buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.
Hayırlı iftarlar efendim.